أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine doğru bildiğimiz yanlışlar ana başlığı altında mezheplerin büyük ölçüde kabul ettiği tedricilik anlayışını anlatmaya çalışacağız. Yani işte yasaklarda toleranslı davranma, tavizli davranma, alıştıra alıştıra insanları dine yaklaştırma şeklinde anlaşılabilir. İşte deniyor ki faiz birdenbire yasaklanmadı. Yavaş yavaş bir yasaklanma oldu. Hatta işte en son yasaklananlar arasında yer aldı. Sonra işte içki alıştıra alıştıra yasaklandı. Onun dışında birçok konularda da bu tür iddialar var. Onun için bir tedricilik, işte Mekke devri, Medine devri diye bir takım ayrımlar yapılıyor. Toplumda gelişme sağlandıkça Allah'ın emirleri daha iyi yerleştirildi falan deniyor. Ve buradan bugün de aynı usulü uygulamak gerektiği söyleniyor. Böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını hep beraber burada göreceğiz. Ama derse başlamadan önce Fatih Hoca'yı bu konuda dinleyelim. Neler söylenmiş? Bugün iddialar neler? Onların üzerinde ayetler arası, ayetlerle ilgili olarak bir takım görüşler, yani Allah-u Teala'nın bizden neler istediğini bu kapsamda ele alıp doğruları bulmaya çalışalım.
Şimdi burada genelde neredeyse her hafta bir şeyin altını çiziyoruz, sürekli vurguluyoruz. O da neredeyse Adem Aleyhisselam'dan itibaren ilahi kitapların bir bütün içerisinde geldiği, çok ciddi değişikliklerin olmadığı, bugün Kur'an-ı Kerim'de neler görüyorsak aşağı yukarı insanlık tarihi boyunca şeriat dediğimiz şeyin, Allah'ın kullardan istediği şeyin o olduğunu söylüyoruz, bunu vurguluyoruz. Bunu vurgularken de Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyoruz. Yüce Yaratıcı pek çok ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a indirilen şeylerin daha önceki nebilere indirilen vahiy olduğunu, önceki ümmetlere emredilen şey ile son ümmete emredilen şeylerin aynı olduğunu örneklerle Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayetinde görüyoruz ve bunları sürekli vurguluyoruz. Ama bizim geleneğimizde şöyle bir algı var. Bu algı üzerinden tedriciliği konuştuğumuzda aslında ne demek istediğimiz çok daha kolay anlaşılacak. Gelenek şöyle bakıyor olaya. Bundan 1400 yıl öncesine gittiğimizde şöyle bir tablo olduğunu gelenek bize dikte ettiriyor. Diyor ki bundan 1400 yıl önce o kadar kötü bir tablo vardı ki Mekke'de, Medine'de neredeyse aklı başında insan evladı yoktu. Her şey dibe vurmuştu. Abdest nedir, namaz nedir, hac nedir, kurban nedir, bunları bilen, bunları uygulayan kimse yoktu. Ve haksızlık diz boyuydu. İnsanlar neredeyse yarı hayvan şeklinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Güçlü neredeyse her yerde zayıfı eziyor, kimse hakkını alamıyor. Ve 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde zifiri bir karanlığın üzerine güneş ilk ışıklarını yansıtmaya başladı. Ve Muhammed Aleyhisselam onlara neredeyse yemek yemenin nasıl olacağını, yıkanmanın nasıl olacağını, tuvalete girip çıkmanın nasıl olacağını, hatta belki hani biraz daha ileri gidersek doğru nefes alma tekniklerinin neler olacağına kadar her şeyi onlara yeni baştan öğretti. Onun öncesinde hiçbir şey yoktu. Aklı başında hiçbir insan evladı yoktu. İşte efendim namaz kılmakmış, zekat vermekmiş, doğrulukmuş, faizmiş, şuymuş, buymuş. Bunlarla alakalı hiçbir şey insanların, herkes karanlık, zifiri karanlık bir dönemde yaşıyordu. Muhammed Aleyhisselam insanlığı sıfırdan aldı ve bir seviyeye getirdi. Algı genelde bu. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, ki burada defalarca okuduk. Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştığında sen Allah'ın peygamberi olduğunu, nebisi olduğunu iddia ediyorsun. Sana bazı sorular soracağız deyip ona bir iki soru sorup Muhammed Aleyhisselam'dan da cevap aldıktan sonra biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın nebisisin. Sana sorduğumuz sorulara verdiğin cevaplar senin Allah'ın nebisi olduğunu ispat ediyor. Biz zaten daha önce de Müslüman kişilerdik diyen insanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yani şimdi düşünsenize bir kere. Muhammed Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Muhammed Aleyhisselam'a adamlar diyorlar ki biz senden önce de Müslümandık. Böyle diyen insanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hatta Muhammed Aleyhisselam'a sana indirdiğimiz şeyler hususunda bir takım tereddütler yaşıyorsan ehli kitap var. Ehli kitabın içerisinde alim adamlar var. Git onlara sor diye ayetler var. Yani bir ehli kitap kültürüne aşina olan bu konuda Allah'ın huzurunda şahitlik yapabilecek ki Allah-u Teala öyle diyor. Bunlar için şahit diyor. Bunlar için alim diyor. Bu tür adamlar var. Kur'an-ı Kerim'deki tablo bu. Ama bizim geleneğimizde her şey sıfırdan 610 yılında başladığı için şöyle düşünülüyor. Kurgu şöyle yapılıyor. Ya bu adamlar o kadar zır cahil ve neredeyse insanlıktan çıkmış insanlardı ki Muhammed Aleyhisselam ve Allah-u Teala tabii bunları yola getirmek için alıştırma metodunu uyguladı. Yani bunlara zaman zaman ya bakın ilk etapta size şimdi şöyle bir emir versek siz bunu yapamayacaksınız. Hiç olmazsa alıştıralım diyerek bir takım hükümleri zamana yayarak yavaş yavaş insanlara öğretmeye, insanları bir şekilde adam etmeye çalıştığına dair bir algı var. İşte bu algıdan hareketle elimde mesela Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi var. Tam da bu konuyu anlatan tedric maddesinde şöyle diyor. Diyor ki, kitap ve sünnette hükümler konulurken dört çeşit tedric uygulandı. Bir tanesi şuymuş. Diyor ki önce genel ve soyut şeylerden bahsetti Kur'an-ı Kerim ki Mekke dönemi bunlarla doludur diyor. Yani soyut aslında pratiği olmayan şeylerden bahsetti. Mekke dönemi dediğimiz dönem 13 yıl, 12 yıl. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetinin, risaletinin yarısından fazlası olan bir dönemden bahsediyoruz. 10 küsür yıl soyut ve genel ayetler inmiş. Pratikle alakalı şeyler yokmuş. Pratikle alakalı şeyler Medine'ye hicret edilince inmiş. Neymiş bunlar? Bakınız burada diyor ki haksız yere cana kıyma, zulüm, haksızlık, israf, ölçü ve tartıda hile yapma, yeryüzüne fitne ve fesat çıkarmanın yasaklanması, adaletli davranma, iyilik ve yardımlaşma, infakta bulunma, affedici olma, yetimleri koruma. Bunlar Medine dönemindeymiş. Peki Mekke döneminde bunlar yok muydu? Yani adalete dair bir şey yoktu yani öyle mi? Cana kıymanın kötü olduğuna dair bir şey yok muydu? Bunlarla alakalı pratik şeyler yok muydu? Yani 13 yıl boyunca Muhammed Aleyhisselam genel bir türlü somutlaşmayan şeylerden mi bahsetti? Bu bir. İkincisi diyor ki ikinci tedric hükümlerin toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıkınca gelmesi. Bu da zaman bakımından tedric yöntemiymiş. İslam hukukçularının büyük çoğunluğu düzenleme ihtiyacının belireceği zamana kadar hükümlerin açıklanmasının geciktirilebileceğini ve bunun fiilen gerçekleştiğini kabul ediyorlarmış. Mesela neymiş? Bakınız örneğe bakar mısınız? Yani lütfen şu örneğe bakın yani bu Allah'ın dinine yapılabilecek bir şey mi? Müt'a nikahının nihai şekilde yasaklayan düzenleme fetih yılına 630 yılına kadar geciktirilmiş. Müta nikah dediğiniz şey de biliyorsunuz parayla geçici olarak bir kadınla ilişki kuruyorsun. Buna mütenikah deniliyor. Bu varmış. İlk baştan itibaren varmış. Bu bunun yasaklanması geciktirilmiş toplumsal bir ihtiyaç olduğu için ve Mekke fethedildikten sonra ancak artık toplum bir seviyeye gelmiş ve bu yasaklanmış. İkinci örnek.
Bu örneklerle ilgili ayetleri de okuyalım. Olur mu? Yoksa genel bir girişten sonra mı?
Ben hemen zaten bitiriyor hocam. Üçüncüsü, geçici olarak hükümler koymuş Allah-u Teala ve Muhammed Aleyhisselam. Geçici hükümler. Düşünsenize. Yani aslında ben bunu söylüyorum ama bu geçici. Daha sonra nihai fikrimi söyleyeceğim demiş Allah-u Teala ya da Muhammed Aleyhisselam. Bu maddeye göre. Mesela anne baba ve akrabaya vasiyette bulunması emri, Bakara suresinin 180. ayetini öyle anlıyor. Diyor ki önce bunu koydu geçici olarak. Miras hisselerini düzenleyen ayet, Nisa suresinin ilgili ayetleri gelince bu geçici hükümler ortadan kaldırılmış. Bu da bir tedriçmiş. Yani önce bir takım geçici hükümler koymuş Allah-u Teala. Sonra demiş ki ben onları kaldırdım. Şimdi asıl kalıcı hükümler. Dördüncüsü de kolaydan zora doğru hükümler konulmuş. İddiaya göre, buradaki iddiaya göre. Mesela, bakınız örneğe bakın. Beş vakit namaz doğrudan ilk başta farz kılınmamış. Önce denilmiş ki, ya siz bir sabah bir akşam namaz kılın denilmiş. Nerede yazıyor? Bunun kaynağı nedir? Yok böyle bir, gerek de yok zaten bu tür şeyler. Gerek de yok, kaynağı da gerek yok. Sonra beş vakit namaz farz kılınmış. Önce kolaydan, hadi günde iki, şimdi bunu söylediğiniz zaman insanlar da şunu diyor. Ya bizim çocuklar da zaten biz bir sabah kıldırıyoruz, bir akşam kıldırıyoruz diyor. Yavaş yavaş alıştırıyoruz diyor. Bakın bir başka örnek. İçki. Toplum o kadar içiyormuş ki, o kadar müptelaymış ki. Allah-u Teala şey demiş. İlk önce ya bak bu içki içiyorsunuz ama inanın çok da iyi bir şey değil demiş. Öyle o minvalde ayetler indirmiş. Bu epeyce uzunca bir süre geçmiş. En sonunda bakmışlar ki ya bakın bunları hani hikaye olarak anlatmıyoruz. Bizim kitaplarda bu yazılı. Artık bu işin tadı kaçmış. İnsanlar sarhoş olarak mescide gelmiş. Namaz kılarken ayetleri yanlış okumuşlar. Şunlar olmuş, bunlar olmuş. Ve en sonunda birileri demiş ya bu içkili içkili olmuyor bu işler. Tamamen aslında kaldırılsa da bu iş bitse ve en nihayetinde bu sürecin sonunda Allah-u Teala demiş ki içki artık yasaklandı. Bakın bunlar bu maddede yazıyor. Faiz de öyle. Faiz örneği. Güya insanlara bir an hemen ilk başta faiz bundan sonra bitti. Artık faizli işlem yapmayacaksınız denilirse insanlar bu dine girmezmiş. Zina ile ilgili yine insanlara zina bundan sonra yasaklandı denildiğinde o aşama aşama olduğuna dair örnekleri bu madde koymuş ve en nihayetinde tehlikeli olan şu, bizim bugün bu dersi yapmamızın asıl sebebi bu. Bunları zaten muhtemelen hepiniz biliyorsunuz, bu örnekler kitaplarımızda var. Deniliyor ki ya madem ki Allah-u Teala bu dini indirirken insanların durumuna, alışkanlıklarına baktı, sosyal çevreye, kültürel çevreye dikkat etti. Bugün de acaba insanlar, yeni dine girenler, tevbe edenler, acaba böyle yavaş yavaş bu dine girseler, ya sen şu an faizli işlem mi yapıyorsun? Tamam yani biz tamamen hemen bunu kestemiyoruz ama yavaş yavaş birazcık bunlardan artık uzaklaş desek. İçki mi içiyorsun? Tamam iç yine ama artık yavaş yavaş bunu da bırakmayı kafana koy. Bunu bir zamana yay desek, işte nüzul sırasına göre meal okuma temayüllerinin temelinde bu var. İnsanlar çıkıyorlar diyorlar ki biz şu an Mekke dönemini yaşıyoruz. Biz daha Medine dönemine geçemedik. Dolayısıyla senin faiz dediğin, içki dediğin, şu dediğin, bu dediğin şeyleri hemen böyle bir çırpıda bizden şey yapmayı istemeyin diyerek dini bu şekilde anlama, algılama temayülü oluştu. Bu çok büyük bir tehlike. İşte Kur'an-ı Kerim'in niçin buna uygun olmadığını, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir teşri sürecinin olmadığını anlatmak için biz bu konuyu bugün seçtik. Ve bu konuda sahabeye de çok büyük iftiralar atılmakta. Ben son o en büyük iftirayı söyleyip bitireceğim. Elimdeki kitapta, maddede Ayşe validemize böyle bir iftira atıyor. Güya Ayşe validemiz demiş ki, eğer ilk etapta insanlara içki içmeyin, zinayı hemen terk edin denseydi, hiç kimse bu dine girmezdi demiş Ayşe validemiz. Yani en muteber kişilere iftira atarak bir takım şeyleri maalesef bize yutturmaya çalışıyorlar. Tedricilik denilen şey de işte böyle bir şey ve bugün de bu maalesef faizde olsun, başka konularda olsun, ya işte zaman yavaş yavaş yapalım biz bu işi diyerek insanlara bunun dini bir zemine oturduğunu da ikna etmeye çalışıyorlar.
Evet, tabii bu, dikkat ediyorsanız burada anlatılanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir siyasi parti lideri gibi algılamaya sebep oluyor. İnsanlar beni desteklesin, arkamda olsunlar, biraz şey yapalım, orta yol bulalım, bu kadar da sert olmayalım, bu kadar da şey olmayalım der gibi. Şimdi acaba bu mümkün mü? Bakın, Mekke'de inen İsra suresinin 73. ayetinde diyor ki: ve inkadu leyeftinuneke anillezî evhaynâ ileyk. Neredeyse onlar sana vahyettiğimizden, yani seni böyle bir takım sıkıntılara sokarak, Türkçe karşılığı böyle seni yakarak, sana vahyettiklerimizden bir kısmından uzaklaştırmaya gayret gösterdiler. Neredeyse bunu yapacaklardı. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, bize onun dışında bir şey iftira edesin diye. Allah-u Teala yasaklamışsa başka bir şey iftira edecek. Mesela şimdi Allah-u Teala En'am suresinin 83. ayetinden 90. ayetine kadar 18 tane nebinin adını sayıyor. İşte en eski nebi Nuh aleyhisselam, onların babaları diyor. Babalar dediğiniz zaman Adem aleyhisselama kadar çıkıyor. En son da Muhammed aleyhisselam. Kardeşler diyor, soylarından gelenler diyor ve bütün nebiler devreye giriyor. 90. ayetinde de diyor ki Muhammed aleyhisselama, bu Mekke'de inmiş olan bir ayettir. Ulaikellezine hedallah. Onlar Allah'ın kendilerine birer rehber verdiği, kitap verdiği kişilerdir. Zaten ondan önce de kitap ve hikmet verdiğini, onların tamamına kitap, hikmet ve nebilik verdiğini söylüyor. Çok iyi biliyorsunuz ki gelenekte 4 tane kitaptan bahsedilir ama Allah çok sayıda ayette bütün nebilere kitap, sadece kitap değil hikmet ve nebilik verdiğini söylüyor. Diyor ki onların rehberlerine, onların kitaplarına uy diyor Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'deyken. Çünkü henüz bütün ayetler inmiş değil. Henüz bütün ayetler inmiş değil. Mesela şeyde, bu Nisa suresinin 161. ayetinde Yahudilerle ilgili Allah-u Teala şöyle diyor: ve ahdihimur riba, ve hatta 160. ayetten alırsak, işte Yahudilerin yapmış oldukları yanlışlar sebebiyle onlara helal kılınan tezmis şeyler haram kılınmıştır diyor. Ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle diyor. Biz onlardan kafirlik eden, yani bu indirdiğimiz ayetleri görmezlikten gelenlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Ondan sonra diyor ki, atladım ayeti. Ve Allah'ın yolundan çokça uzaklaşmaları sebebiyle İşte onlara verilen cezalardan bahsediyor. Ve akhdihumur riba ve kadnuhu an. kesinlikle yasaklandıkları halde faiz almaları sebebiyle. Bugün de dikkat ederseniz faiz lobisinin başında hep Yahudiler vardır. Kesinlikle haram kılınmıştır. Peki şimdi Allah En'am suresinin 90. ayetinde onların kitaplarına uy dediği zaman Tevrat o kitaplardan birisi değil mi? Onlar da faizin haram kılındığını Allah söylemiyor mu? Ve demiyor mu ki az önceki ayette eğer bazı şeyler iftira etmen için uğraşıyorlar. Mekke'de inmiş. Mekke'de faiz haram kılınmadı değil diyemezsiniz. Çünkü onların kitaplarına uy diye emir almış. Yahudiler de faizin haramlığını bilmemesi mümkün değil. Çünkü Mekke dünyanın en önemli ticaret merkezi. Yahudisi, Hristiyanı herkes her zaman oraya geliyor ve ticari ilişkiler içerisine giriyor. Bunları tanımamaları imkansız. Zaten ayetlerde de az önce Fatih Hoca da şey yaptı. Onların kitapları ile ilgili şey başka ayetler de var. Ben yani onlara sorun, onlara danışın diye. Çünkü hepsi yoldan çıkmış değil ki. Yani doğru bugün de doğru dürüst olanların olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ondan sonra Allah diyor ki bakın İsra 74. ayetinde eğer seni sabit tutmasaydık indirdiğimiz emirlere bağlı olman için seni sabitlemeseydik. Çünkü Allahü Teala hep güç verir, kuvvet verir. Herkese doğru davranması için içine ilhamda bulunur. Sadece müminlere değil, her insana. Kesinlikle az da olsa onlara meyledecek gibi oldum. Az da olsa. Faiz haram. Faizde tedricilik olur mu? Efendim zaman zaman. Yani nikahsız ilişki bütün dinlerde haram. Hiç orada tedricilik olur mu? Yani bu içki aynı şekilde. Açın bugün Tevrat'ı açın göreceksiniz. Zaten İsa Aleyhisselam Tevrat'taki hükümleri değiştirmek için gelmediğinde açıkça söylüyor şeyde.
Matta 5:17'de diyor ki kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.
Tabii.
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
Aynısı, tamamlamaya. Muhammed Aleyhisselam da bazı hükümleri tamamladığı için Allah Maide 3. ayette bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdim diyor. Artık bütün dünyanın uyması gereken tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bak şimdi eğer öyle olsaydı diyor, eğer birazcık meyledecek olsaydın, sana dünyanın da iki kat cezasını, ahiretin de iki kat cezasını tattırırdık. Bize karşı sana yardım edecek hiç kimseyi de bulamazdın. Şimdi böyle bir nebi anlayışı zaten yok. Gelenekte yok. Günahtan korunmuş. Ağzından çıkan sözler vahiy. Onun söylediği sözler Kur'an'dan daha önemli. Yani geleneksel yapı budur. Yani sünnet Kur'an'ın üzerindedir. Kur'an'ın altında değildir. İşte bu kadar bozulmaların içerisinde bu da yapılmış. İşte şimdi burada dikkat edin. Allah böyle diyorsa Muhammed Aleyhisselam kendine göre insanları memnun etmeye çalışabilir mi? Peki insanları memnun etmeye çalıştığını farz edelim. Allah diyor ki o zaman seni yakın dost kabul edeceklerdi. O zaman neden Muhammed Aleyhisselam Mekke'den kaçmak zorunda kaldı? Biz yani hicret diyoruz. Hicret hani bir yerden bir yere giderken gerçi kimseye söylemeden kaçmak da hicrettir de. Hadi Allah'a ısmarladık bekleriz gelin falan demiş değil. Ya Medine'nin zıttı olan bir yola giriyor. Orada hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir mağarada kendini saklıyor. 3 gün orada saklanıyor. Sonra herkesin yani şeyler sakinleşince ortalık ve oradan Medine'ye gidiyor. Peki çevresinde insanlar olsun diye çalışan bir kişi böyle bir sonuçla karşılaşabilir mi? Hiç mümkün mü? Dolayısıyla şeyler yani her derste anlatıyoruz. Bugün İslam niye bu halde? Neden bu halde yani? İşte bugün şeyden, Londra'dan bizi dinlemişler. Yani İngilizce sistemimizden takip etmişler. Buraya geldiler. Epeyce bir konuştuk işte, az önce gittiler. Onlar da diyor, ya orada diyor, Müslümanlar geliyor, bir namaz kılıyorlar. İşte bir takım şeyler söylediler. Ha tamam. Onun dışında her türlü yanlışlıkları yapıyorlar. Ya bu nasıl oluyor diyor. Yani ondan sonra bu tabii öğrenmişler doğru dini. Ya bunu nasıl yaparsanız, nasıl yapalım da bütün insanlara duyuralım diye kendi zihinlerinde planlar, projeler yapmışlar, onunla geldiler. Şimdi tabii bu hale getirildi. Kur'ansız bir din var. Bir de tutup Avrupa'da niye Kur'an yakılıyor diye bağırıp çağırıyorlar. Ya bu dini bozmasaydınız ne oluyor ya? Ya sen onlara Kur'an'ı doğru bir şekilde tebliğ etmekle sorumlusun. Sen kendin bilmiyorsun. Nasıl gidip onlara anlatacaksın? Ve onlara anlattığın din kabul edebilecekleri bir din değil. İşte bugün İngiltere'den gelenlerin söyledikleri gibi. Yani gerçekten beni son derece mutlu ettiler onların tavırları. Yani inşallah bu dini doğru bir şekilde bütün dünyaya aktarabiliriz. Mesela şey de var, Hakka suresi de var biliyorsun. Ne diyor Hakka suresinde Allah? Yani Kur'an-ı Kerim'in 69. suresinin 44. ayetinde ne diyor? Diyor ki, eğer Muhammed diyor, bizim için bazı şeyler uyduracak olsaydı, ya birazcık müsamahalı davranalım falan. Bak işte İsra suresinde gördük. Deseydi, onu diyor, onu sıkı bir şekilde yakalar, şah damarını koparırdık diyor. Yani hiçbir nebinin garantisi yok. Biz nasıl imtihandan geçiyorsak o da aynı şekilde imtihandan geçiyor. Ama bütün bu yalanları dine mal etmek için nebilere ismet sıfatı diye bir sıfat şey yapmışlar. İşte ayetlerde, emirlerde tedricilik, sanki Allah-u Teala bir siyasi lidermiş gibi, haşa. Öyle şey olur mu? Kullarını anlatıyor. Eğer böyle milletin nabzına göre şerbet verselerdi, Nuh Aleyhisselam 950 sene o insanları dine çağırdı. Şimdi bir gemide kaçtı, kaç kişinin orada olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de şey yok ama bazen böyle 6-7 kişi, bazen 40-50 kişi, 60 kişi, neyse artık yani çok az bir insan gitti. Ya ve o zaman Nuh Aleyhisselam zamanında da tüm dünyaya bunlar şeydi, yayılmış vaziyetteydiler. Zaten Nuh dönemindeki ilmi seviyeyi bugün hayal etmemiz imkansız. Bunu derslerimizde sık sık konuşuyoruz. Onun için bütün bunları şey yapmamız lazım. Diğer şeyler neler? İstersen teker teker o haramlardan bahset. Bu şey yapıldığını, tedricilikle ilgili tek tek söyle. Biz de ayetlerle bunları anlatmaya çalışalım.
Evet. Yani bu şey var. İlk başta önce günde 2 vakit namaz, daha sonra 5 vakit namaz.
Şimdi bir kere namaz, Diyanet'in şeyi, ansiklopedisi, elimde de Diyanet'in meali var. Şimdi buradan ben size Beyyine suresinden okuyayım. Bak, şeyden itibaren burada baştan okuyorum. Kitap ehlinden inkar edenler, kendilerine kitap verilenlerden. Allah'a inkar edenler, Allah'tan ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahipleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir nebidir. O sayfelerde dosdoğru hükümler vardır. Yani bütün nebilerin getirdiği sayfalarda, yani kitaplarda dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, işte şeyden En'am suresi 83'ten 90. ayete kadar şey yaptığımız zaman bütün nebilere kitap ve hikmet verildiği açıkça belirtiliyor. Aynı şey Ali İmran suresinin 81. ayetinde de belirtiliyor. Hepsine kitap ve hikmet verilmiş. Diyor ki kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık değil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Neymiş bu? Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Kime emredilmişti namaz kılmaları? Bütün nebilere bak. Bakın sizin mealinizde bu var. Bu ayetler şimdi mi indi? Yani namaz Adem Aleyhisselam'dan beri var. Zaten yine burada sıklıkla okuduğumuz bir ayet var. Şura suresinin 13. ayeti. Allah-u Teala orada diyor ki Allah Nuh'a hangi görevleri yüklemişse size de aynı görevleri yüklemiştir diyor. Ne oldu şimdi? Çok küçük farklılıklar olduğunda Maide 48. ayetten öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamının bilgilerini koruyan bir kitap olarak geliyor. Ve müheyminen aleyh diye Allah-u Teala söylüyor. Yani onlardaki bütün bilgileri koruyor. Diyor ki şeyler diyor yani isteseydik hepinizi tek bir toplum yapardık yani. Tek bir nebinin ümmeti yapardık ama bu farklı olması birinizi diğerinizle imtihan etmek içindir diyor. İşte mesela Yahudileri Muhammed Aleyhisselam'a inen kitapla imtihan etmek için Allah-u Teala kıbleyi Davud Aleyhisselam zamanında Kabe'den şeye çevirdi, Kudüs'e. En'am suresinin 90. ayeti gereği Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Kudüs'e dönerek namaz kıldı. Ama şeylerden, Tevrat'tan da çok iyi biliyordu ki bu kıble tekrar Kabe'ye dönecek. Onun için hep dua ediyor. Ne zaman acaba dönecek diye. Fakat nera takallübe ve çikef sema Allah-u Teala diyor. Gözünü sürekli yüzünü göğe çevirdiğini, Allah'tan istediğini biliyoruz. Allah orada bu imtihanı Yahudilerden kim bu nebiye inanacak, kim inanmayacak? Onun için koyduğunu bu kıble değişikliğini şey yapıyor. Kıble değişince onlar da çok rahatsız olmaya başlamışlar. Halbuki değişmeseydi bu defa işte bu Allah'ın Resulü değil diyeceklerdi. Dolayısıyla şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri din aynı din. Ve bu dinin adı İslam. İkinci bir ismi yok. İslam demek Allah'a teslim olmak demek. Allah ne diyorsa o demektir. Bu sebeple böyle efendim namaz ilk defa şey yaptı, iki vakitti falan değil. Beş vakitti. Bütün nebiler aynı şeyi emrediyordu. Ve Muhammed Aleyhisselam da ilk günden itibaren aynı ibadeti yapmaya devam etmiştir.
Mekke'de inen Hud suresinde, İsra suresinde beş vakit, namaz için beş vakitten bahsediliyor. Beş vakitten bahsediliyor. Hristiyanların ya da Yahudilerin kitaplarına bakıldığında da aynen yine bu vakitler bizimkiyle aynı. Yani beş vakit namazdan orada da bahsediliyor. Adamların ilmihallerinde de öyle. Dolayısıyla yani namaz vakitleri bakımından da herhangi bir fark yok. Kılınan hani işte efendim Muhammed Aleyhisselam'a Miraç'ta namaz farz kılınmış. Hatta orada 50 vakit kılınmış. Ondan sonra işte Musa Aleyhisselam onu yoldan çevirmiş. 50 vakit çok demiş, azalt demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Bir sürü akıl dışı hikayeler. Her zaman bu Miraç kandili denilen şeylerde, gecelerde millete anlatılıyor bu hikayeler. Yani bir insan kendi dinine, kendi kitabına, kendi peygamberine böyle bir ihanette bulunur mu? Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Fıtrata aykırı günde 50 vakit namazı farz kılmış Allah ve onu uyaran Musa Aleyhisselam oluyor. Ya sakın tekrar git bunu düzelt, bu şekliyle olmaz diyor. Yani bir insan kendi peygamberine ve kendi dinine böyle akıl dışı bir şeyi nasıl şey yapar, yakıştırır ve bunu cami kürsülerinde her Allah'ın yılı insanlara nasıl anlatırlar, inanın akıl sır ermiyor yani.
Yani Allah bilmiyor da evet. Musa Aleyhisselam biliyor. Evet. Musa Aleyhisselam Allah'tan. Evet. Ya Musa Aleyhisselam ölmüş ancak kıyamette haberi oldu bu olaylardan. Ve öyle bir saçma sapan şeyler uyduruyorlar ki Resulullah şeyde Miraç'ta bir sürü insanla görüşüyor. Bilmem nebilere namaz kıldırıyor. Ya bu saçmalığın zirvesi. Evet.
Bir başka örnek şey hocam, bu içki meselesi. Yani içkinin de ilk etapta Mekke'de, Medine'de insanların bu işe çok müptela olduğunu ve kolay kolay bundan vazgeçemeyecekleri için zamana yayılması. Şimdi akla şu soru geliyor. Yani o halde içki denilen şey daha önceki şeriatlarda, daha önceki ümmetlerde haram değildi. İslam'la haram kılındı. Şimdi hocam hep siz söylüyorsunuz, Allah'ın haram kıldığı şeyler evrenseldir. Bugün de hali hazırda insanlık dibe batmış olsa da fıtratın tezahürü olarak bunlar yine yasaktır. Mesela içki denilen şeyi dünyada ya bu çok iyidir, güzeldir, istediğiniz gibi yapın, satın, için, böyle yapan bir ülke yok. Faiz konusunda ekonominin olmazsa olmazı denilmesine rağmen dünyada faizciliği yasal sayan, bunun güzel bir şey olduğunu söyleyen bir tane insan evladı da yok. Yani fıtrat zaten kötü görülen bir şey. Önceki şeriatta nasıl caiz olabilir, nasıl helal olabilir? Daha önceki şeriatlarda içki yasak. Muhammed Aleyhisselam döneminde de ilk baştan itibaren bu yasaktı. Yani Allahü Teala bunu zamana yayması falan böyle bir şey düşünülemez. Bu Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı bir şey. Şimdi Kasas suresinde Muhammed Aleyhisselam'la karşılaşıp Muhammed Aleyhisselam'a biz senden önce de zaten Müslümandık diyen kimselerden bahseden Allah'ın kitabı, yani bu bir hikaye falan değil. Herhangi bir tarihi eserden alıntılanmış bir menkıbe de değil. Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. Kasas suresinin 52, 53, 54. ayetlerinde Muhammed Aleyhisselam'la bir takım adamlar karşılaşıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a biz senin Allah'ın nebisi olduğuna, bize okuduğun şeyin ayetlerinde Allah'ın ayetleri olduğuna inanıyoruz. Biz sana uyuyoruz. Biz daha önce de Müslümandık diyorlar. Allah-u Teala da bu adamların Müslüman olduğunu onaylıyor. Evet, bunlar öyleydi diyor. Bu adamların öncesi de temizdi. Şimdi sana tabi oldular. Dolayısıyla ben bunlara iki kat ecir vereceğim diyor. Şimdi düşünün bir kere. Biz Müslümanız diyen adamlar var ortada. Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a şöyle bir şey deseler. Ya şimdi Mekke dönemindeyiz. Benim okuduğum ayet de Kasas suresinin ayetidir. Mekke'de indirilmiştir. Muhammed Aleyhisselam'a şöyle bir şey deseler, ya biz daha önce içki falan içmiyorduk. Çünkü biz Müslümanız. Sana inen Kur'an'da içkiyle alakalı bir yasak var mı? Şimdi burada bu maddede yazan şeye göre Muhammed Aleyhisselam diyecek ki yok, henüz daha herhangi bir şey yok. Yani düne kadar biz Müslüman olduğumuz için içmiyorduk. O zaman sana içkiyle alakalı ayet inene kadar biz içebiliriz, öyle mi? Ya bu soruyu sorduklarında Muhammed Aleyhisselam bu adamlara evet içebilirsiniz mi diyecek. Ya biz düne kadar faizden kaçıyorduk, zinadan kaçıyorduk. Madem sana indirilen kitapta henüz bunlarla alakalı bir şey yok, o halde biz takılalım biraz deseler nasıl olacak? Yani böyle bir şey bir insanın aklına, hafsalasına uymuyor, sığmıyor böyle bir şey. Ama maalesef İşte bu şekilde anlatılıyor. Oysa Muhammed Aleyhisselam'ın onlara cevabı net. Nedir? Kendi kitabınızda haram olan, Allah'ın haram kıldığı her şey benim dinimde de haramdır. Konuyla ilgili bir ayet inmediyse sizin kitabınızdaki hüküm geçerlidir. Ben de ona tabiyim, ben de onu uyguluyorum. Bana inen kitapta konuyla ilgili ayet gelirse ya aynısı olacak ya da bir değişiklik olursa ben onu size bildireceğim zaten. Ama İnan bir ayet olmadığı sürece sizin kitabınızda ne varsa, siz düne kadar neye uyuyorsanız ben de ona uymakla emrolundum demesi lazım Muhammed Aleyhisselam. Bu iftiralar öyle bir aşamaya geliyor ki, bakın Faizle alakalı bizim kitaplarda, geleneksel kitaplarda faiz yasağı en son indirilen yasaklardan birisiydi. Hatta Muhammed Aleyhisselam bunu tam olarak ne olduğunu bize açıklayamadan vefat etti diyor. Bunu kime söyletiyorlar? Kime söyletebilirler? En sağlam adamlara söyletiyorlar bu iftiraları. Kime? Hazreti Ömer'e. Güya Hazreti Ömer demiş ki ya içki şey faizle ilgili şeyleri Muhammed Aleyhisselam tam bize anlatamadan vefat etti, öldü. Dolayısıyla konu ortada kaldı. Ne yapacağız? Dolayısıyla siz böyle faizle ilgili konularda biraz ihtiyatı elden bırakmayın. Şüpheli konularda şey yapmayın. Biraz dikkatli olun. Yani şimdi böyle bir din, böyle bir şeriat algısı olabilir mi? Yani siz eğer böyle inanıyorsanız bu dini nasıl insanlara tebliğ edeceksiniz? Oysa hep neyi söylüyoruz? İlk insandan son insana kadar Allah'ın emirleri, yasakları evrenseldir. Fıtrata uygun olduğu için bunlar evrenseldir. İçki yasağı fıtrata uygundur, evrenseldir. Dolayısıyla ilk insana emredilen şey de, yasaklanan şey de odur. Son insana yasaklanacak şey de odur. Faiz de öyledir, adam öldürme de öyledir, zina da öyledir. Bunlar evrenseldir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bunlar güzel şeylerdir diyen aklı başında bir insan evladına rastlayamazsınız.
İstersen şunu şeye yapalım da, bu dikkat ederseniz mesela içki üretimi devletin kontrolünde yapılır. Özel olarak birisi içki üretirse kaçak içki diyerek alır bir cezaya çarptırılır. Faizi işlemler devletin kontrolünde yapılır. Devletin kontrolünde olmadan bir faizli işlem yapın da görün. Dünyanın her tarafında bunlar yasaktır.
Fuhuş
da aynı şekildedir. Devletin kontrolünde yapılır. Dolayısıyla Allah'ın bütün haramları evrenseldir. Çünkü insanın fıtratı, doğal yapısı gereği olanlardır bunlar. Doğal yapı da Allah'ın dinini tanımladığı şeydir. Şimdi Allah şunu açıklamadı falan demek Allah'a en büyük iftiradır. Çünkü Allah Teala Mekke'de inen En'am suresinin 119. ayetinde diyor ki وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kılmışsa çok ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Mesela şimdi Allah-u Teala içki konusunda hurma ve üzüm ürünlerinden sarhoş edici bir şey yaparsınız, içecek üretirsiniz, bir de temiz rızıklar elde edersiniz. Temiz rızıklar ve şu, o ne olur? O pis bir şey olmuş olur değil mi? Sonra Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içkiyi ve kumarı soruyor. Bak dikkat edin, kumar da evrensel yasaktır. Devlet kontrolünde yapılmazsa büyük suç yaz. Çünkü yanlıştır. Bunun haramlığını bilmeyen yok dünyada. Bunların hepsi bütün dünyada haram olan şeylerdir. Ama menfaat olunca helal gibi gösteriyorlar. Kaçıncı ayette o?
219.
Efendim?
219.
219. Bakara. Ayet. Bakara suresi diyor ki Allah-u Teala sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki o ikisinde de büyük günah ve bir takım menfaatler vardır. Ama günahları menfaatlerinden daha çoktur. Şimdi menfaatleri vardır diyerek ha işte bak gördün mü ya kardeşim. Her haramda bir menfaat vardır. Yoksa kimse o haramı işlemez ki. Yani şimdi içki üretimi çok ciddi bir ekonomik faaliyettir. Ondan sonra o içkinin içerisinde vücuda faydalı bir takım şeyler de olur. Mesela alkol dediğimiz madde, ki alkol ile içki farklıdır ama bir şeyi içki yapan o sıvının içindeki alkoldur. Ama alkol ayrı bir şekilde vücuda ilaçlarda kullanılır. Allah-u Teala alkolü haram etmemiş, içkiyi haram etmiştir. Çünkü alkol ayrı bir şeydir. O kimyasal bir maddedir. Bu içkinin içerisindeki o alkolların bazen faydaları da olabilir. İşte şu kadar yaparsan şu faydaları olmaz değil.
Yediğimiz şeylerde... Hocam o alkol dediğimiz şey tabii, yediğimiz tabii. Bir takım şeyler de var
tabii,
zaten.
Tabii her vücudun alkole ihtiyacı vardır. Hı. Allah onu zaten doğal yollardan bize Hı. veriyor. Ama o ayrı bir konu. elbette faydaları olacak. Ama Allah emretmiş, zararı faydasından çoktur. Ve büyük günahtır demiş Allah. Şimdi bunlar tutuyorlar diyor, efendim işte Allah orada haram kılmadı. Hakikaten inanmak mümkün değil. Geleneksel yapı zinayı helal kılmıştır. İşte bu esir kadınları yatağa atma. Bütün mezhepler tarafından kabul edilir. Geleneksel yapı içkiyi helal kılmıştır. O hamr, bakın Allah az önce okuduk Nahl suresinin 67. ayetinde şeyden diyor, hurma ve üzüm ürünlerinden içki elde edersiniz diyor. Bunlar hamr dedikleri şey sadece üzüm suyundan, hem de yaş üzüm suyundan, kuru değil. Yaş üzüm suyundan elde edilen içkidir hamr der. Allah'ın haram kıldığı sadece budur diye ittifak edilir. Evet, diğerlerinden içilir mi içilmez mi mezhepler arasında ihtilaf var ama hamr sadece budur. Onun dışındakinin haramlığını inkar eden kafir olmaz derler. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bakın hani hadise uyduklarını da söylerler. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki küllü müskinin hamrun. Sarhoş eden her şey hamrdır ve bu hadisin sıhhatinde de hiçbiriniz için ihtilaf etmiyorsunuz. Aslında bu mezheplerin ne ayet umurundadır ne hadis. Maalesef öyledir. Efendim birileri istiyor, bugün bakın faize Türkiye'de karşı çıkan kaç tane hoca var? Yetkili makamlar niye Türkiye faizin içine girmiş, ben Müslümanım diyerek faizin dibine dalmışlar. İslam alemi dediğiniz alem faizin dibine dalmıştır. Ne oluyor? Bu ne oluyor? Yani siz Allah'ın emrine uymuyorsanız bari Müslümanım deyip de milleti şey yapmayın ya. Bu dinden soğutmayın. Ne oluyor? Ve faiz meselesi mezheplerin %100'ü faizi öyle bir şeyinden çıkarmışlardır ki, yani yolundan öyle bir anlaşılması hale getirmişlerdir ki onların tamamının dediğine uygun bir faizli sistem kurup dünyanın en rahat çalışan bankasını şey yapabilirsiniz. Onların tamamına göre faiz değil. Ama %100 faizlidir. Dolayısıyla bunları çok iyi bilmek zorundayız. Niye doğru bildiğimiz yanlışlar başlığı altında yıllardır şey yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz ve her defasında da biz kendi kendimize şokları yaşıyoruz. Başka hangi konu vardı?
Evet, bu faizi söyledik, içkiyi söyledik. Ondan sonra tabii bir de ilgisiz şeyler var hocam. Yani tamamen Kur'an'ı anlamamaktan kaynaklanan, önce vasiyet, anne babaya, akrabaya vasiyet emredilmiş de ondan sonra miras ayetleriyle bunlar, bu geçici hükümler ortadan kaldırılmış da tabii Bakara suresinin 180. ayetinin geçici hüküm ifade etmesiyle alakası yok. Yani bir takım örnekler de zaten tamamen yanlış ayetleri yanlış anlam vermenin.
Bakara 180. ayeti şey yapalım. Sen onu soru olarak tekrar sor. Bakara 180. ayete bakalım.
Evet, yani işte burada diyor ki geçici bir hükümdür bu. Anne baba ve akrabaya vasiyette bulunulmuş bu ayette. Daha sonra miras hisselerini düzenleyen Nisa suresinin ilgili ayetleri gelince bu ayetler neshedilmişti.
Evet. Şimdi gerçekten o kadar çok, mesela o Bakara 180. ayete öyle yanlış anlam verilmiştir ki. Evet. Bak şimdi ben şu Diyanet'in mealinden okuyorum. Yani ilk defa okuyacağım ama doğru anlam verdiklerine asla ihtimal vermiyorum. Çünkü tüm tefsirler anlamını bozmuştur. Bakın şimdi gene hatıramı anlatacağım size. İşte bir ekonomi toplantısı için Medine'ye gittiğimde iki gün orada kaldım. Üniversite hocaları gayri resmi olarak 5 kadar toplantı yapmışlardı. Onlardan bir tanesi dediler ki burada işte neyse, bir şimdi adı aklıma gelmedi. Meşhur bir tefsircileri vardı. Bu da senin gibi Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor. Gel bir istersen bir onun evine gidelim, bu konuları konuşalım. Tamam. Gittik. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki hikmet metodunu açıkladık. Orada şey olan, yine ismini unuttum şeyden, üniversitenin Arap Dil Edebiyatı'nın dekanı olan hoca dedi ki, üstadım dedi, Abdülaziz Bey'in anlatmış olduğu metot çok güzel değil mi? Önce çok hoşuna gitti. O da bu ayet çerçevesinde şey yaptı. Mesela şu ayet-i kerimeyi bakın, şuradan okuyayım, dikkat edin, dinleyin. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, ben şimdi ölmek üzereyim, tamam artık tamamen ümit kesilmiş. Eğer geride bir mal bırakmışsa, ölmüş bir kişi, yani ölmek üzere olan bir kişi mal bırakmış mı olur, bırakacak mı olur? Böyle bir ifade olur mu? Ölen kişi bırakmış, öldükten sonra bırakmış olur, ölecek. Belki sen şu anda ölüyor dersin, aslında ölmez, sapasağlam olur. Bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Bir hak olarak farz kılındı size. Siz kim, ölen kim? Niye ölene değil de size? Ölene kadar okuyun, hiçbir şey anlamazsınız burada. Çünkü vasiyet diye bir saçmalık uydurmuşlar ki, milletin parasını o yolla alsın, ceplerine atsınlar. Ondan sonra her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şimdi bakın burada bu hikmete örnek olarak bu ayeti verdim orada. Çünkü Arapların en tanınmış tefsir hocası o. Dedim bakın ayeti okuyalım. Kütübe aleykum. Kütübe aleykum. Yani size farz kılındı. Size derken kimdir? Bütün müminlere değil mi? Müminlere. İzâ hadar ahadekumul mevt. Sizden birine ölüm gelip çattığında. Acaba bu ölmüş mü? Ölmek üzere mi? Bakalım şimdi. Bak sizden birine. Size derken buradaki herkes. Sizden birine derken mesela bana. Ölüm şey gelip çattığı zaman size farz kılınıyor, ölene değil. İza hadara ahadukum mevtu in tereke hayran, eğer bir mal bırakmışsa. Bir mal bırakmışsa dediğine göre ben ölmüş olmam lazım değil mi? Ölmüş olacağım ki mal bırakmış olayım. Çünkü ölmek üzere şey yaparsınız, sonra bakarsınız adam sapasağlam olur. Hiç ölmez yani. Farz şeylere, bütün müminlere el vasiyyetu lil valideyni vel akrabin, anne ve baba için o vasiyet. Vasiyet kim? Allah-u Teala onu Nisa suresinin 11. ayetinde belirtmiş. Yusikumullah, Allah'ın vasiyet kelimesi görev yükleme manasına gelir. O görev yükleme, yani o görevi yerine getirmek size farz kılındı. Allah o görev ne diyor? Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri misl hazzil unseyi. Allah size vasiyet eder, görev yükler evlatlarınıza, erkeğe iki, kız payı falan, önce devam ediyor. Diyor ondan sonra hakkan şey bil maruf, marufa göre, yani Allah'ın belirlediği ölçülere göre. Hakkan alel müttakin, müttakiler üzerinde bu bir haktır. Yani Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınıyorsanız, bu Allah'ın size yüklemiş olduğu bir görevdir. Birisi öldüğü zaman onun mirasını aile paylaştırmayacak, Müslümanlar paylaştıracak. Çünkü aile içinde duygusallıklar olur. Birisi tutar, şey yapar. Mesela diyelim ki bir binada oturuyordur, oradan çıkmak istemez, bir sürü bahane uydurur falan. Mirasçılara değil, başkası mirası paylaştırır. Mirasçılar paylaştırmaz. Mirası paylaştırma görevi Müslümanlara yüklenmiştir bu ayetten dolayı. Şimdi ben bu ayetin bu mana, bu böylece mana verince o hoca dedi ki yahu dedi, yani o tefsirci, yahu muhteşem bir şey ya. Mirastan dolayı millet birbirini öldürüyor. Gerçekten bu mirası Müslümanlar paylaştırsa, mirasçılara bırakması, hem de daha yeni ölmüşken. Mesela şöyle bir kural vardır. Ölen bir kişi teçhizü tekfin, gadai diyun, temfizi vesaya kısmet meylel veresi. Önce adam kefenlenir, şey alır, borçları ödenir. Ondan sonra vasiyeti yerine getirir değil mi? O sonradan uydurma. Sonra mirasçılar arasında pay ettirir. Hemen, derhal. O gün. İkinci güne bırakılmaz. Adam dedi ki, ya muhteşem bir şey dedi. Millet birbirini öldürüyor. Bu iş mirasçılara bırakılmayıp da başka Müslümanlar tarafından paylaştırılınca ne güzel olur deyince, o Muhammed Yakup Türkistani'ydi. Şimdi aklıma geldi o hocanın, Arapça hocasının adı. Dedi ki, hocam Abdülaziz Bey'in metodu ne kadar güzel değil mi dedi. La la la la, hâzâ yudillü nâs an sebîlillâh. Hayır, hayır, hayır, hayır, bu insanlar Allah'ın yolundan saptırır. Tamam dedim. Lütfen dedim, şu ayete sen bir meal ver dedim. Sen Arapsın ve tanınmış bir tefsir alimsin. Şu ayete sen bir meal ver dedim. Tamam, başladı. Kütübe aleykum izâ hadar ahadakumul mevtu in tereke hayran. La imkini tefsir bidûni takdir dedi. Araya böyle bir takım şeyler, kelimeler sokuşturmadan tefsir yapılamaz. Ya bak, ben tek kelime sokuşturmadan yaptım. Ben Arap da değilim, Türk'üm. Hiçbir Arap ülkesinde de yaşamamışım. Ondan sonra peki dedim, istediğin kelimeyi takdir et. Ama sonunda bu ayet neshedilmiştir demeyeceksin dedim. Tamam dedi. Geleneksel şeye göre mana verdi. Bu ayetin neshedilmemiş olması mümkün değildir dedi. Yani yürürlükten kaldırılmamış olması mümkün değil. Çünkü onların verdiklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Az önce gördünüz. Nesheden de neymiş? Bir hadismiş. Bak burada Diyanet'in dipnota koymuş. Vasiyetle ilgili bu emir henüz mirasla ilgili kurallar açıklanmadan önce verilmişti. Amaç ise varisleri adaletsizlikten korumaktı. Daha sonra mirasla ilgili hükümler Nisa suresinde açıklandı. Öyle değil. Başka yerde olsa şöyle işte varise la vasiyet ili varis diye, mirasçılara vasiyet yani yoktur diye bir
maddede anlaşıyorum. Hazreti söyle. Peygamber artık varise vasiyet yoluyla mal bırakılamayacağını belirtmiştir.
Bu sonra bırakılınca bu ayet nesk edilmiş. Ondan sonra şey etti, okudu, bu ayetin nesk edilmemiş olması mümkün değildir dedi. Dedim bakın, ben Türk'üm, siz Arapsınız. Bu şahıs Arap dilinde Araplar içerisinde en önde gelen şahıs. Sen de Araplar içerisinde en önde gelen tefsirciler dersin. Ben şimdi bu ayete tekrar bir meal vereceğim. Lütfen en küçük hatamı görürseniz bu adam Türktür şu an demeyeceksiniz. Derhal müdahale edin. Şimdi bu ayeti okudum. Hiçbir şey ağızlarını açamadılar. Adam başladı, kalktı, dolaşıyor, bir cevap veremiyor. Aa üstadım çok teşekkür ederim. Çok istifade ettim dedim. Kalktık gittik. Yahu ayetleri ne hale getirmişler görmüyor musunuz? Bakın. Milletin cebini boşaltacaklar. Mirasçılardan işte, yok efendim işte vefat etmeden önce bir vasiyet edeyim. Şu bina falanca yere. Ulan veriyorsan hayattayken ver. Öldükten sonra nasıl olsa bir mirasçılarına kızdı mı? Tamam. Ne oluyor? Birisi bana gelmişti. İşte zenginmiş. Ben işte şu binayı falanca vereceğim. Ölene kadar benim ama ha. Tamam. Şimdi hanım ölene kadar da bizim. E peki sen dedim mirasçılara galiba kızgınsın değil mi? Ben onlara miras bırakmam. Böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Dedim ki bak, hayattayken veriyorsam biraz canın yansın. Ondan sonra öyle öldükten sonra nasıl olsa sen de hanım da ölene kadar kullanmışsınız, ondan sonra da mirasçıları eziyorsunuz. Böyle bir vasiyet sistemi ortaya konmuş. Bununla ilgili ayrıntıyı görmek isteyenler sitemizde okuyabilirler. Ne bir ayete ne bir hadise dayanır ama çok yaygındır. Bütün mezhepler kabul eder. Dolayısıyla o kadar çok yanlış var ki herhalde ömrümüz bitecek ama bu yanlışlar bitmeyecek, öyle anlaşılıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Peki. Allah yardımcımız olsun. Gerçekler çok kötü. Her defasında bunları anlatıyoruz. Millet de tabii bu şeyden çok rahatsız olanlar oluyor. Ne yapalım? Biz her defasında şunu söylüyoruz. Hadi bakalım, bütün mezheplerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bütün ilahiyat fakülteleri, bütün İslam üniversiteleri o mezheplerin doğruluğu üzerine kurulmuş. O zaman hepiniz toplanın, gelin istediğiniz yerde tartışın. Bizim hatalarımızı çıkarın ortaya. Biz hatalarımızı görelim, terk edelim. Elbette ki terk ederiz. Biz sizin hatalarınızı söylüyoruz da siz niye bizim hatalarımızı söylemiyorsunuz? Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Doğru yoldan ayırmasın. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.